Üçüncü ayrım.
Neden bana danışmadan karar verdin? Bu modele girmeye en uygun ilk iki çocuk olabilir. Özellikle de aynı cinsiyetten küçük kardeşleri varsa. Yetersiz yüklenen bir kişiyle aşk ya da iş ilişkisi içinde bulunan bir yetersiz yüklenenseniz, taraflardan her biri diğerini yeterince sorumluluk almamakla suçlayabilir. Faturalar ödenmiyor ya da bebek ağladığında kimse yataktan kalkmıyor olabilir. Aşırı yüklenenlerle yetersiz yüklenenler ya da mesafe koyucularla takipçiler birleştiklerinde ise gerilim altında nasıl bir modelin çalışmaya başlayacağını daha önceki örneklerde gördük. Öfkenize kaynaklık eden etkileşim dizilerini mümkün olduğunca çok gözlemleyin. Yani işler kızıştığında kimin neyin ne zaman yaptığını ve bunun ardından ne olduğunu izlemek üzere biraz geri çekilin. Cesaretli ve yürekli bir eyleme geçmeden önce gözlemleme yeteneğinizi geliştirmenizde büyük yarar vardır. Yürekli bir eylem seçmek. Bir ilişkide öfkenizle alışılmış modelinizden farklı bir şey yapmak üzere tasarım yapın. Daha önceki bölümleri rehber edinerek sakince sürdürebileceğiniz ve karşı adımlar başlayıp huzursuzluğunuz arttığında da koruyabileceğiniz küçük ve özel bir eylem seçin. Diğer kişinin tepkisini ve bu tepki geldiğinde ne yapacağınızı önceden düşünün. Tavrınızı sürdüremeseniz bile bir ilişkide farklı adımlar atmak, kendi benliğinizi ve ilişkiyi öğrenmek için en iyi yoldur. Bir ilişkiyi ancak değiştirmeye başladıktan sonra gerçekten görebilirsiniz. Aşağıda bununla ilgili örnekleri bulacaksınız. Döngüsel danstan çıkmak. Romantik bir ilişkide ya da evlilikte mesafe koyan kişiyi takip ediyorsanız, Sandra'nın Larry'i izleme döngüsünden nasıl çıktığını anlatan 3. bölümü dikkatle yeniden okuyun. Bir çocuk konusunda aşırı yükleniyorsanız, Bay ve Bayan Kessler'ın çocuklarıyla ilişkilerinde değişim yaratmaları üzerinde yoğunlaşan 8. bölümü okuyun. Birlikte olduğunuz kişiye karşı yetersiz yüklenen bir konumdaysanız, Stephanie'nin Jane'le ilişkisine 7. bölüm ya da Barbara'nın kocasıyla ilgili ikilemine 2. bölüm geri dönün. Üstleneceğiniz yeni konuma önceden söz gelimi 3 hafta önce karar verin ve ne olacağına bakın. Benlik tanımlamak. Aile üyeleri arasında kim olduğunuzu eleştirmeden, onları değiştirmeye çalışmadan ve huzursuzluk arttığında savunmaya geçmeden açıkça tanımlamanızı sağlayacak bir ya da birkaç yol düşünün. Bazılarımız için yeterliliğimizi ve gücümüzü göstermek yeni ve daha dengeli bir benliğe doğru atılmış bir adımdır. Bazılarımız için yürekli bir adım, yakın zamanlarda bunalıma girmiş olduğumuzu ve işimizde ya da ilişkimizde bir mücadele verdiğimizi diğerlere anlatabilmektir. Daha önce hep uyum gösteren taraf olduğumuz bir ilişkide farklı bir fikir belirtmek ve bu fikri savunmaya devam etmek, benlik tanımlamaya doğru atılmış diğer önemli bir adımdır. Bu iş üzerinde ne kadar çok çalışırsak, öfke ve öfkeden en iyi nasıl yararlanacağımız konusundaki düşüncelerimiz de o kadar açıklık kazanır. Kopukluğa karşı adım. Aileden birisiyle duygusal ilişkinizi koparmışsanız, ona doğum günü ya da tebrik kartı göndermek bile yürekli bir eylemdir. Büyüyen diğer canlılar gibi insanların da köklerinden ayrıldıklarında uzun vadede iyi durumda olmayacaklarını unutmayın. Aile üyelerinizle ilişkinizi koparmışsanız diğer ilişkilerinizde daha yoğun ve tepkici davranırsınız. Önemli bir aile üyesiyle duygusal ilişkinizi kesmiş olmanız başka bir konuda öfke olarak ortaya çıkacak gizli bir huzursuzluk yaratabilir. Yürekli olun ve bağlantıyı koparmayın. Yavaş hareket etmek ve küçük düşünmek. Kendinizi öfkeli hissediyorsanız bir şey yapmadan önce nasıl bir yeni konum üstlenmek istediğinizi dikkatle düşünün. Öfke bizi hızla eyleme geçmeye kışkırtabilir. Buna karşı hazırlıklı olun. Henüz hazır olmadığınız ya da üzerinde iyice düşünmediğiniz yeni bir konum üstlenmeye kalkışmanız kötü sonuçlar verebilir. Alice bir yıl önce Denver'a taşınmış olmasına karşın evin bodrumundaki eşyalarını hala almamış olan eski ev arkadaşına kızgındı. Bodrum'da yer boldu ama Alice kişisel nedenlerden dolayı eşyaların bir an önce gitmesini istiyordu ve Denver'dan gelen bahaneler onu iyice öfkelendiriyordu. Şu anda bunu yaptıracak param yok. Eşyaları taşımak için hava çok soğuk. Alice uzun bir süre boyunca eski ev arkadaşına karşı aşırı yüklenen konumunda olmuş ve onu gerilimli durumlardan kurtarmıştı. Bu yüzden şimdi olanlar onun için yeni bir şey değildi. Alice benim yönettiğim bir öfke grup çalışmasına katıldıktan sonra hevesle eve koştu ve eski ev arkadaşına şu mektubu yazdı. Sevgili Leslie, eşyalarının bodrumda bulunması benim için korkunç bir sorun yaratıyor. Bu benim bencilce ya da mantıksız bir davranışım olabilir. Ama nedeni ne olursa olsun bu duruma daha fazla katlanamıyorum. 3 hafta içinde eşyalarını almazsan hepsini Salvation Army'ye, fakirler için para toplayan bir protestan grubu, vereceğim. Özürlerimle Alice. Leslie eşyalarını almadı ve Alice hepsini yardımlaşma kurumuna verdi. Leslie buna kızgınlık ve umutsuzlukla tepki verince de suçluluk ve üzüntü duydu. Alice aslında yanlış bir şey yapmamıştı. Sorun, kendini huzurlu hissetmediği bir konumu çok çabuk belirleyip üstlenmesiydi. Katie'nin yaşlı babasına karşı yeni sınırlar koyma mücadelesi, 6. bölüm, inanç ve değerlerimizle uyumlu, karşı adımlar geldiğinde huzursuzluk ya da suçluluk duymadan koruyabileceğimiz bir konum belirlemenin zaman ve çaba gerektiren bir uğraş olduğunu gösteriyor. Kadınların diğer kişilerin duygularını üstlenme ve kendi benlikleri pahasına başkalarına önem verme geleneğine sahip olduklarını hatırlayın. Bunu bazılarımız diğerlerinin kirli çoraplarını kaldırarak ya da duygu işlerini üstlenerek, bazılarımız ise bizim için önemli olan kişileri korkutmak amacıyla daha yetersiz, güçsüz ve kendini yönlendirmekte beceriksiz hale gelerek yaparız. Gelenekleri değiştirmek mümkündür belki ama kolay değildir. Başlangıçta küçük düşünün ama düşünün. Dirence karşı hazırlanmak. Bir modeli değiştirmeye kalkıştığınızda sadece diğerlerinden gelecek yoğun tepkilere değil, kendi iç direncinize karşı da hazırlıklı olun. Elizabeth evine geldiklerinde misafir olmayı reddederek kendini çocuk rolü üstlenmeye zorladıklarını düşündüğü annesiyle babasına karşı sürekli öfke duyan 29 yaşında bir avukattı. Evine geldiklerinde onu yakınlarındaki bir lokantaya götürmek, hesabı da ödemek için ısrar ediyorlardı. Elizabeth değişime kendini hazır hissettiğinde onlara ev sahibeliği yapmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatacak bir yol buldu. Kendi yeterliliğini ve yetişkinliğini inkar edilemez şekilde gösteren mükemmel bir yemek hazırladı ve annesiyle babası onu cömertçe överek şaşırttılar. Elizabeth ertesi sabah sıkıntıyla ve başı ağrıyarak uyandı. Kaynaşık bir ilişkiden daha olgun bir ilişkiye geçtiğimizde yaşanan ayrılık ve yalnızlık duygusundan korunmasını sağlayan eski yakınlığı yitirdiği için yas tutmaya başlıyordu. Aynı hafta babası golf dersinde düştü ve bacağı alçıya alındı. Karşı adımların gücüne de değişime karşı kendi direncinizde daha çok hazırlıklı olamazsınız. Aile üyelerinizden biriyle daha olgun, birebir bir ilişki başlatmak istiyorsanız Maggie ile annesinin anlatıldığı 4. bölüm birkaç kez okuyun. Bu kitap hakkında düşünür ya da bir arkadaşınızla tartışırken yürekli ve cesaretli bir eylem benimseme konusunda aklınıza yeni fikirler gelecektir. Ailenize ya da yakın ilişkinizde değişim yaratma huzursuzluğu çok yüksek olacaksa, işe daha esnek ve sizin için daha önemli olan bir ilişkiyle, söz gelimi çalışma arkadaşınızla, komşunuzla ya da bir dostunuzla olan ilişkinizle başlayın. Nereden başlarsanız başlayın ve kendinize nasıl bir yol seçerseniz seçin ama aşağıda verilen bazı yap ve yapma kurallarını öfkelenmeye başladığınızda mutlaka hatırlayın. 1. Konu sizin için önemliyse mutlaka konuşun. Karşımıza çıkan tüm adaletsizlikleri ve sıkıntıları şahsen ele almamız tabii ki gerekmez. Bazı şeyleri göz ardı etmek olgunluk belirtisidir. Ama bunun bedeli kendimizi öfkeli, sıkıntılı ya da mutsuz hissetmemiz olacaksa sessiz kalmak büyük bir hatadır. Bizim için önemli konularda tavır almayı başaramamız bendiksizleşmemize yol açar. 2. İşler kızışmışken vuruşa geçmeyin. Bazı ilişkilerde iyi bir kavga havayı temizleyebilir. Ama hedefiniz sabitleşmiş bir modeli değiştirmekse, konuşmak için en kötü zaman kendinizi öfkeli ya da gergin hissettiğiniz anlar olabilir. Konuşmanın ortasında öfkelenmeye başladığınızı sezerseniz şöyle diyebilirsiniz: "Kafamı toplamak için biraz zamana ihtiyacım var. Bunu konuşmak için başka bir zaman saptayalım." Geçici olarak uzaklık aramak, soğuk bir tutumla içine kapanmak ya da duygusal bağlantıyı koparmakla aynı şey değildir. 3. Sorunu düşünüp konumunuza açıklık kazandırmaya zaman ayırın. Konuşmaya başlamadan önce kendinize şu soruları sorun: "Beni öfkelendiren durum hangisi? Burada asıl sorun ne? Benim konumum ne? Ulaşmak istediğim şey ne? Kim, neden sorumlu? Değiştirmek istediğim şey tam olarak ne? Yapacağım ve yapmayacağım şeyler hangileri?" 4. Bel altı taktiklerine girişmeyin. Yani suçlamayın, yorumlamayın, teşhis koymayın, damgalamayın, irdelemeyin, vaaz vermeyin, ahlak dersi çıkarmayın, emretmeyin, uyarmayın, sorgulamayın, dalga geçmeyin ve söyler çekmeyin. Diğer kişiyi hafife almayın. 5. Ben diliyle konuşun. "Ben düşünüyorum ki, ben hissediyorum ki, ben korkuyorum ki, ben istiyorum ki" demeyi öğrenin. Gerçek bir ben bildirimi, diğer kişiyi eleştirmeden ya da suçlamadan ve kendi tepki ya da duygularınızdan diğer kişiyi sorumlu tutmadan benlik hakkında bir şeyler söyler. Sözde ben bildirimleri içindeki sen bildirimlerine karşı dikkatli olun. "Ben senin kontrol etme eğiliminde ve ben merkezci olduğunu düşünüyorum." 6. Bulanık taleplerde bulunmayın. "Benim ihtiyaçlarıma karşı daha duyarlı olmanı istiyorum." Ne istediğinizi açıkça anlatın. "Şu anda bana yardım etmek için yapabileceğin en iyi şey dinlemek. Şu anda senden öneri istemiyorum." İnsanların sizin ihtiyaçlarınızı tahmin etmelerini ya da talep etmediğiniz şeyleri yapmalarını beklemeyin. Sizi seven kişiler bile düşüncelerinizi okuyamazlar. 7. İnsanların farklı oldukları gerçeğini kabul edin. Dünyadaki insan sayısı kadar farklı bakış açısı olduğunu anladığınızda kaynaşık ilişkilerden uzaklaşmaya başlarız. Gerçeği kimin bildiği konusunda kavga ediyorsanız asıl önemli noktayı gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Farklı bakış açıları ve farklı tepki şekilleri kişilerden birinin haklı ve diğerinin de haksız olduğu anlamına gelmez. 8. Hiçbir sonuca varmayan entelektüel tartışmalara girmeyin. Diğerlerini kendi konumunuzun haklılığına ikna etmeye çalışmayın. Karşınızdaki sizi dinlemiyorsa şöyle deyin: "Evet, bu sana çılgınca gelebilir ama ben böyle hissediyorum." Ya da "Benimle aynı fikirde olmamanı anlıyorum ama sanırım ikimiz durumu farklı görüyoruz." 9. Her bireyin kendi davranışlarından sorumlu olduğunu görün. Babanızın yeni karısını onun size yakın olmasına izin vermediği için suçlamayın. Babanızla aranızdaki mesafe sizi öfkelendiriyorsa durumu ele almak için yeni bir yol bulmak sizin sorumluluğunuzdadır. Babanızın davranışları karısının değil, kendisinin sorumluluğudur. 10. Başka birinin ne düşündüğünü ve ne hissettiğini ya da ne düşünmesi ve hissetmesi gerektiğini söylemeyin. Bir başkası sizin yarattığınız değişime tepki olarak öfkelendiğinde duygularını eleştirmeyin ya da ona öfkelenmeye hakkı olmadığını söylemeyin. Bunun yerine şöyle deyin: "Öfkelenmeni anlıyorum. Senin yerinde olsam belki ben de öfkelenirdim. Ama bu konuyu tekrar tekrar düşündüm ve son kararım bu." Unutmayın ki bir insanın öfkelenme hakkı diğerinin suçlu olduğu anlamına gelmez. 11. Üçüncü bir taraf aracılığıyla konuşmaktan kaçının. Erkek kardeşinizin davranışına öfkelendiğinizde okul müsameresine gelmemenin kızımın kendini çok kötü hissetmesine neden olduğunu düşünüyorum demeyin. Bunun yerine gelmediğin için üzüldüm. Sen benim için önemlisin ve orada olmanı gerçekten istiyordum demeyi deneyin. 12. Vurkat yüzleşmelerinin değişim yaratmasını beklemeyin. Yakın ilişkilerde değişim yavaş yavaş gerçekleşir. Küçük bir değişim yarattığınızda gerçekten ciddi olup olmadığınızı görmek için defalarca sınanırsınız. Kur'an'ı uygulamaya dönüştürdüğünüzde yüzüstü düşerseniz hemen cesaretinizi kaybetmeyin. İşe iyi başladığınızı ama durum kızıştığında fazla dayanamadığınızı görebilirsiniz. Yoldan çıkmak sürecin parçalarından biridir. Kendinize karşı sabırlı olun. Yola geri dönüp yeniden denemek için daha çok fırsatınız olacak. Tabii ki en önemlisi öfkemizi uyandıran modellerin korunmasında kendi oynadığımız rolün sorumluluğunu üstlenme becerisi. Üçgenler en zor ilişki modellerinden biridir. Bu nedenle bu konuyu bir kez daha gözden geçirelim. Dedikoduya son. Sulu öfkelendiğinizde o bunu öğrenen ilk kişi mi oluyor yoksa son kişi mi? Babanızın davranışından rahatsız olduğunuzda bunu doğruca ona mı söylüyorsunuz yoksa annenize mi gidiyorsunuz? Eski kocanıza ya da oğlunuza kızdığınızda hemen kızınıza mı telefon ediyorsunuz? Çalışma arkadaşınız işini yapmıyor diye öfkelendiğinizde doğruca onunla mı konuşuyorsunuz yoksa amirine gidip arkadaşınızın çalışması hakkındaki kaygınızı mı anlatıyorsunuz? İki insan dedikodu yaptıklarında üçüncü taraf pahasına bir ilişki kurmuş olurlar. Bu üçgenin çeşitlemelerinden biridir. Üçgenler huzursuzluğu azaltır. Bu nedenle geçici ve esnek olduklarında fazla sorun yaratmazlar. Ancak üçgen ailede, dostlukta ya da iş ortamında sağlıklı birebir ilişkilere zarar verecek derecede katı bir şekilde sabitleşirse bu durumda bağlantı ayağının kırılması gerekir. İş yeri üçgenleri. Kahve molalarını uzun tuttuğu ve dolayısıyla sizin fazladan iş yapmanıza yol açtığı için Sue'ya öfkelendiğinizi varsayalım. Bu konuda Sue ile konuşmaya çalıştınız ama ilk tepkisi öfkelenmek ve savunmaya geçmek oldu. Bunun üzerine koridorda Sally'nin yolunu çevirdiniz ve onu Sue'nin beceriksiz ve haksızlık eden biri olduğu konusunda sizinle aynı görüşü paylaşmaya davet ettiniz. Sally sizi anlayışla dinlerse huzursuzluğunuz yok olacaktır. Bu belki sakinleşip Sue ile ilişkinizi nasıl yönlendireceğinizi daha iyi düşünmenizi sağlayacaktır. Böylece kimseye zarar vermeyen geçici bir üçgen oluşacaktır. Ama diğer taraftan Sally ile birlikte Sue'nun arkasından konuşmaya devam ettiğinizi düşünelim. Bu sizi sorunu Sue ile çözmekten saptırır. Sue'nun dışarıdaki kişi konumu sizi Sally'e yaklaştırır ve böylece öfkenizle başa çıkmak yerine öfkenizi saptırmış olursunuz. Üçgen zaman içinde varlığını sürdürürse aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşebilir. 1. Sue ile aranızdaki çözümlenmemiş sorunlar yüzünden Sally'nin Sue ile ilişkisi bozulacaktır. Söz gelimi Sally ona karşı daha mesafeli ya da tepkici bir tavır alabilir. Sally Sue'dan hoşlanmaya başlarsa kendini size ihanet etmiş hissedebilir. 2. Sue'nun huzursuzluğu artar ve iş yerinde yetersiz yüklenmeye başlayabilir. İki insanın yetersiz yüklenen bir birey hakkında her birinin bu ilişkiyi doğrudan doğruya ele almaları yerine konuşmayı arttırmaları o kişinin yeterlilik kazanmasını daha da zorlaştıracaktır. 3. Sue ile aranızdaki farklılıkları sakince ve açıkça görüşme ve aranızda huzurlu bir iş ilişkisinin olması şansını arttırmak konusunda gitgide daha fazla zorluk çekersiniz. Sue'ya öfkelendiğinizde Sally ile konuşmanın bir yararı olamaz mı? Amacınız kendi sorununuz konusunda Sally'nin görüşünü almaksa ve Sally size taraf tutmadan, tanı koymadan ya da ikinizi de eleştirmeden bir görüş sunabilecekse bu durumda üçgen oluşmaz. Ama genelde işe sorunu açığa çıkarmak ve birisinin neden kötü gittiğini anlamaya çalışmak için erdemli niyetlerle başlayıp sonunda çabalarımızın karşılıklı eleştiri seanslarına ve sabitleşmiş bir üçgen başlangıcına dönüştüğünü görürüz. Kişinin performansı ile ilgili olarak onunla konuşmak yerine hakkında konuşmak asla işe yaramaz. Diğer bir insanla aranızdaki çatışmaya ne kadar çok kişi katılırsa çatışmayı asgari huzursuzluk ve azami açıklık düzeyinde çözme olasılığınız da o kadar azalacaktır. Aşağıda iş yeri üçgenlerinden kaçınmak için kabullenebileceğiniz yap ve yapma kurallarını bulacaksınız. Bu öneriler dostluklar ve ailevi konular için de geçerlidir. 1. Birisine öfkeliyseniz bunu o kişiye söyleyin. Su tepkici, asi ya da kaba bile olsa uğraşmanız gereken kişi odur. Burada uğraşmak, öfkeyi dışa vurmak anlamına değil, bu kitapta öğrendiğiniz her şeyi kullanmak anlamına geliyor. Üçüncü bir tarafla değil, doğrudan suyla. 2. Öfkenizi hiyerarşinin üst kademelerine götürmek istiyorsanız, doğru kanalları kullanmaya ve açık olmaya dikkat edin. Söz gelimi, Karen'ın 5. bölüm patronundan değerlendirmesini çok tatmin edici sınıfından üstün sınıfına çıkarmasını istediğini ve onun da reddettiğini varsayalım. Karen değerlendirmeyi üçüncü bir tarafın gözden geçirmesini istiyorsa kabul edilebilir prosedürün ne olduğunu bulabilir ve patronuna ne yapacağını ve bu konuda neden yapacağını söyleyebilir. Üçüncü bir tarafı işe karıştırma konusunda açık davranıp uygun hiyerarşiyi kullanırsanız uzun vadede öfke ve gerilimi yükseltecek üçgenlerin doğmasından kaçınmış olursunuz. 3. Öfkelendiğinizde kendi sesinizle konuşun. İster astınıza hitap ediyor olun, ister amirinize. Kim olduğu bilinmeyen bir üçüncü tarafı işe karıştırmayın. Diğerleri senin birlikte çalışılması güç biri olduğunu düşünüyorlar. Ya da davranışların konusunda bazı şikayetler var. İsimsiz, suratsız eleştiri huzursuzluğu arttırır ve ne adildir ne de yararlı. Bir diğer kişiyle aranızda sorun varsa ben sözcüğünü kullanın. Ben düşünüyorum ki, ben hissediyorum ki, ben istiyorum ki, benim endişem şu ki. Bırakın diğer insanlar da kendi adlarına konuşsunlar. 4. Sırlardan kaçının. Esther'ın eleştirildiğini ya da hakkında dedikodu yapıldığını bilmesini sağlamanın sizin işiniz olduğunu düşünüyorsanız, Esther Tom'un herkese senin için müşterileri kaçırıyor dediğini bilmeni istiyorum. Esther'ın doğruca dedikodu yapan kişiye gidip sorunu açıklığa kavuşturmak isteyebileceğini de bilin. Birine sır tutması için söz verdirecekseniz, Esther lütfen Tom'a bir şey söyleme, yoksa bunları sana anlattığımı anlatır. En iyisi hiçbir şey söylemeyin. 5. Başka birinin üçgeninde üçüncü taraf olmayın. Birisi size gelip yakınırsa onu anlayışla dinleyebilirsiniz. Ama suçlamadan ve taraf tutmadan bunu genellikle aklımıza getirmeyiz. Ama tekrar tekrar deneyerek başarabiliriz.